Dokuzuncu ayrım. Alexey mutlu olmuştu. Ağzındaki çürük dişleri göstererek bir çocuk gibi gülümsedi. Asaf onu masaya davet etti ama yaşlı adam öğle yemeğini hazırlamam gerek diyerek mutfağın yolunu tuttu. Asaf da masaya Hikmet'in yanına çöktü. Şerif'in canı sıkılmış gibiydi. Asaf'ı şöyle bir süzdükten sonra Hikmet'e döndü. Ne oldu? Leonid'le konuştun mu? Diye sordu. Konuştum. Derslere katılmamamızın dikkat çekeceğini söylüyor. Konuşmayı dinleyen Asaf telaşlandı. Aman yoldaşlar, derslere katılmamak da nereden çıktı? Bilmem, benim haberim yok dedi Durmuş. Erken kalksaydın haberin olurdu diye tersledi Şerif. Yoldaşlar kendilerini iyi hissetmiyorlar. Bugün derslere girmesek diye düşündük. Sakın ha diye korkuyla söylendi Asaf. Herkesin dikkatini çeker. Gece ne konuştuk? Bu olayı kimse bilmemeli. Bence de derslere girmeliyiz diyerek Asaf'ı destekledi Durmuş. Leonid doğru söylüyor dedi Cemil Şerif'e dönerek. Tamam, mesele yok o zaman dedi Şerif. Alınmış gibiydi. Siz istediniz diye derslere girmeyelim dedik. Ama ben kendimi iyi hissetmiyorum dedi Kerem. Hastalık üsteledi galiba. Senin yataktan çıkman bile hata dedi Şerif. Git de bir an önce yat. Gideceğim. Sabah bir arada görünelim istedim. O zaman Kerem dışında herkes derse giriyor diye işi garantiledi Asaf. Kimse ona bir şey söylemedi. Herkes yemeğiyle meşguldü. Durmuş'un gözü Kerem'in önünde el sürmeden baktığı sosislerdeydi. Dayanamayıp sordu. Yoldaş, yemiyorsan sosisleri alabilir miyim? Kerem sosis tabağını Durmuş'un önüne itti. Ye yoldaş ye dedi Nejat gülümseyerek. Senin hepimizden çok enerjiye ihtiyacın var. Ne diyorsun sen be diye çıkıştı Durmuş. Kahvesinden bir yudum alan Asaf anlamsız bir tartışmanın başlayacağını anlayarak lafa karıştı. Yoldaşlar dedi. Dün gece yarısı parti merkezinden aradılar. Bir hafta önce buraya kimseyi göndermiyorlar. Neden? Diye sordu Şerif ağzındaki lokmayı bitirmedi. Bu yüzden sesi biraz boğuk çıktı. Çok sıkışıklarmış. Biliyorsunuz konferans hazırlıkları sürüyor. Birini gönderene kadar parti adına soruşturmayı benim yürütmemi istiyorlar. Bunu tahmin etmiştim. Diye homurdandı Şerif. Belki daha iyi olur dedi Hikmet iyimser bir ifadeyle. Ne de olsa Asaf yoldaş bizleri tanıyor. Üstelik Rusyası da var. Tek başına bu işin altından kalkamam dedi Asaf alçak gönüllülüğü elden bırakmayarak. Bana yardım etmelisiniz. Elbette yardım ederiz dedi Durmuş. Kararlı bir tavırla çatalını sosislerin en irisine batırarak. Bu cinayetin sorumlusunu yakalamak bize düşer. Oo, biraz yavaş dedi Can. Duyacaklar. Yani neyi duyacaklar? Sanki herkes Türkçe biliyor da diyerek ters ters baktı Durmuş. Sonra sosisini ağzına atıp aceleyle çiğnemeye başladı. Asaf bir sigara yakarak derin bir nefes çektikten sonra "Dün gece yazdığınız raporlardan birer tane de ben istiyorum," dedi. Masada buz gibi bir rüzgar esti. Yüzlerde hoşnutsuz bakışlar belirdi. "Yeniden mi yazacağız?" diye sıkıntıyla söylendi Turgut. "Keşke dün akşam söyleseydin yoldaş," diyerek arkadaşını destekledi Can. "Dün akşam bana bu görev verilmemişti ki." Hikmet araya girdi. "Dert etmeyin yoldaşlar. Leonid raporları Rusça'ya çevirecek. Türkçe olanları işine yaramaz. Onları Asaf yoldaşa veririz." "Sovyet polisi sorguya ne zaman başlayacak?" Can da soran. "Bilmem," dedi Asaf. "Henüz onlarla konuşmadım." Sovyet polisinin sorguya başlayacak olması masadakilerin canını sıkmıştı yine. Yemek boyunca bir daha kimse konuşmadı. Şerif, afiyet olsun diyerek masadan kalkarken Kerem de doğruldu. Dershaneye kadar birlikte yürüyelim. Cemil'in gözleri onların üzerindeydi. Bunu fark eden Kerem, "Alçak herif," diye mırıldandı masadan uzaklaşırken. Neden öyle söyledin diye sordu Şerif şaşırmış bir tavırla. Alçak olduğu için dedi Kerem. Elindeki tepsiyi mutfağın önündeki bulaşıkların konduğu masaya bırakarak. Şerif durdu, tepsisini elinde tutuyordu. Bak Kerem dedi. Benim yanımda yoldaşlarıma küfredemezsin. Ama sen onu tanımıyorsun. Seni de tanımıyorum. Ne olursa olsun kimseye küfretmeye hakkın yok. Peki, dedi Kerem uysal bir tavırla başını öne eğerek. Bir daha küfretmem. Şerif sakinlemişti. Elindeki tepsiyi Kerem'inkinin üstüne bıraktı. Birlikte kapıya yöneldiler. Cemil kendisi hakkında konuştuklarını anlamıştı. Masadan kalktı. Necat da onu izledi. Yemekhaneden çıktıklarında soğuk hava yüzlerini kavurdu. Paltolarına sımsıkı sarıldılar. Şerif ile Kerem 15 metre kadar önlerinde yürüyorlardı. Kerem hastalığını aldırmadan elini kolunu sallayarak heyecanla bir şeyler anlatıyordu. Şerif de sessizce dinliyordu onu. Dershanenin önüne gelene kadar böyle yürüdüler. Dershanenin köşesine geldiklerinde Kerem geriye baktı. Cemil ile Necat'ı gördü. Hiçbir şey söylemeden yüzünü buruşturmakla yetindi. Bizim hakkımızda konuşuyorlar, dedi Necat. Ya boş ver, dedi Cemil. Herif zır deli. Cemil ile Necat yaklaşırken Kerem son birkaç söz söyleyip ayrıldı Şerif'in yanından. Ne anlatıyor o yine? Diye sordu Cemil, kapıda onları bekleyen Şerif'i. Zavallı, iyice paranoyak olmuş. Herkesten kuş kullanıyor. Senin hakkında atıp tuttu. Ne söyledi? Diye sordu Cemil. Bozulmuştu. Sonra anlatırım, diyerek saatine baktı Şerif. Geç kalıyoruz. Leonide ayıp olacak. İçeri girerken bir ses duydular. Mehmet! Mehmet! Üçü de aynı anda döndü. 5-6 adım ötede Roza onlara el sallıyordu. Ama kız onların yüzünü görünce düş kırıklığına uğramış bir ifadeyle yaklaştı. Özür dilerim dedi Rusça. Sonra eliyle Cemil'i göstererek onu Mehmet sandığını belirtti. Anlamıştı Cemil, gülümsedi. Farklısını bulamadıkları için Mehmet, Turgut, Can ve Cemil aynı paltoları almışlardı. Kapıdan çekilerek kıza yol verdiler. Rosa teşekkür ederek içeri girdi. Onlar da kızın kırmızı mantosunun altından bile pek belli olan kıvrak kalçalarını izleyerek peşi sıra yürüdüler. Kerem ile Mehmet dışında herkes dershanedeydi. Önce bir suskunluk oldu. Leonid dahil kimsenin canı konuşmak istemiyordu. Kolektifin sekreteri olarak bu suskunluğu bozmanın kendisine düştüğünü gören Hikmet, Pepe Nazım'ın resmini istiyor dedi. Mehmet söz vermiş. O oğlan çok seviyor Nazım'ı. Neruda'dan daha iyi bir ozan olduğunu düşünüyor diyerek konuşmaya katıldı Necat. Daha iyi bir ozan değil, daha proleter bir şair diye düzeltti Durmuş. Pepe kim? Proleterlik kim be? O aşk şiirlerinin peşinde. Nazım'ın da Neruda'dan daha iyi aşk şiirleri yazdığını söylüyor. Nazım'ın şairliği ve proleterliği üzerine başlayan bu tartışmaya cenaze ne olacak diyen Can'ın üzüntülü sesi ara verdi. Herhalde Nazım gibi Moskova'da bırakmayacağız Mehmet'i. Hikmet şaşkınlıkla Leonid'e baktı. Bu konuyu hiç düşünmediği belliydi. Cesedi Türkiye'ye nasıl sokacaklar bilmiyorum, dedi Leonid kederli bir yüzle. Partiniz bir yolunu bulacaktır herhalde. Sonraki iki ders felsefeydi. Dersin hocası Özbekistanlı Tahir, sınıfa girer girmez iki yoldaşın derste olmadığını fark ederek Mehmet de mi hastalandı diye sordu. Mehmet'in dersleri astı, görülmüş iş değildi. Mehmet bu sabah ülkeye döndü dedi Hikmet renk vermemeye çalışarak. Ülkeye mi döndü diye sordu Özbek öğretmen. Önemli bir gelişme olmuş da. Önce kuşkulandı Tahir. Çekik gözleriyle sınıftakileri anlamlı anlamlı süzerek neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. Ama öğrencilerin renk vermemeleri üzerine her şeyin yolunda olduğu kanısına vararak "Eh, ne yapalım? Yolu açık olsun." dedi. Ama diyalektiğin yasaları konulu derse başlayıp da Cemil, Turgut gibi felsefeye ilgi duyan öğrencilerin bile onu dinlemek yerine pencereden karlar altındaki kırları izlediğini, ötekilerin de kederli bir dalgınlık içinde önlerindeki defterleri bir şeyler karaladığını görünce işlerin ters gittiğini sezinler gibi oldu. Ya bugün ne oldu size yahu diye çıkıştı öğrencilerine. Kolektifini savunma güdüsüyle herkesten önce Hikmet yanıtladı soruyu. Bir şey yok Tahir yoldaş dedi. Akşamki parti toplantısı biraz uzun sürdü de. Eğer öncesi olmasa fazla üstelemeyecekti Tahir. Ama dersine karşı başlarda yoğun olan ilgi gitgide azalmaktaydı. Bu yüzden gece geç yattık gibi bir nedenle dersine kayıtsız kalınmasını bağışlayamazdı. Dersler de parti toplantısı kadar önemlidir diyerek uzun bir söyleve başladı. Felsefe öğrenmeden iyi bir komünist olmanın olanaksız olduğunun altını çize çize belirttikten sonra kolektiftekileri yeterince çalışmadıkları için bir güzel haşladı. Tahir'in sert sözleri karşısında haksızlığa uğradığını düşünen Necat'ın gözleri doldu. Gizlemesi gereken bir cinayet olduğunu unutarak neredeyse felsefe hocasıyla sert bir tartışmaya başlayacaktı ki durumu fark eden Şerif arkadaşını dürtükleyerek yanlış yapmasına engel oldu. Kolektiftekiler teneffüste kendi aralarında konuşarak ikinci derste daha aktif olma kararı aldılar. Derse girer girmez söz alan Cemil'in komünist toplumu tarihsel bir zorunluluk olarak görmenin diyalektiğin değişim dışında hiçbir şey mutlak değildir önermesiyle çelişip çelişmediğini sormasıyla ortalık karıştı. Tahir derslerinde kullandığı sözcükleri yineleyerek bir çelişkiden söz edilemeyeceğini söyledi. Cemil ikna olmamıştı. Tahir'in damarına basma pahasına üsteledi. Tahir yoldaş, bunları defalarca bize anlattınız, bunları öğrendik. Benim merak ettiğim diyalektik yöntem ile tarihsel materyalizmin arasında bir çelişme olup olmadığı. Çelişme falan yok, dedi Tahir, öğrencisini küçümseyen bakışlarla süzerek. Bence sorun şu ki sen bu konudan hiçbir şey anlamamışsın. Bir daha oku. Sorun Marksizmin namusu sayılabilecek önemli bir konu olunca kolektifteki kimi yoldaşların da ayranı kabarmakta gecikmedi. Bir süreliğine de olsa gece yaşanılanlar unutuldu, ateşli bir tartışma başladı. Cemil'in kuşkulu yaklaşımını kolektifin çoğunluğu paylaşmıyordu. Fazla konuşmayan Can bile arkadaşına hararetle karşı durarak Marx öyle söylemiyor, sen yanlış düşünüyorsun dedi. Ama Cemil'in de geri çekilmeye hiç niyeti yoktu. Üstelik bütün kolektifin ona karşı olması alttan alta egosunu okşuyor, dershanede en çok onun sesi çıkıyordu. Siz hala eski yöntemle düşünmeyi sürdürüyorsunuz, dedi. Düşüncenizi yenilemeden kendinizi değiştiremezsiniz. Cemil'i yenmek için fırsat kollayan Durmuş, bu sözlere mal bulmuş mağribi gibi atılarak, hadi biz yanlış düşünüyoruz. Marx da mı yanlış düşünüyor? Dedi. Marx ile seni aynı kategoride değerlendirmek benim için üzücü ama galiba öyle. Marx da yanlış düşünüyor. Yoksa komünizmi bir zorunluluk olarak görmezdi diye yanıtladı onu Cemil korkusuzca. Tartışmayı ilgiyle izleyen Şerif'in kafası karışmıştı. Örgüte bağlılık konusunda neredeyse kölece bir uyum sergileyen bu Cemil, kuramsal tartışmalar söz konusu olduğunda nasıl oluyordu da işi militan bir kuşkuculuğa kadar vardırabiliyordu? Bunu anlayamıyordu. Tartışma hiçbir yere varmadan sürüp giderken, Tahir sınıfın başarılı öğrencilerinden biri olan Cemil'in daha fazla hırpalanmasına razı olmayarak müdahale etme gereği duydu. Ama dersin sona erdiğini bildiren zil ondan önce davranarak tartışmaya son noktayı koymuştu bile. 13. bölüm. Leonid okulun Moskova'daki sarı taştan yapılmış binasına geldiğinde vakit öğleyi bulmuştu. Kapının önünde birbirinin ardına park edilmiş Volga marka siyah iki otomobili görünce geç kaldım diye düşünerek adımlarını hızlandırdı. Bir kareninkileri andıran iki kanatlı ahşap kapıdan içeriye girince emektar kapıcı Ustin Petrovic karşıladı onu. Yaşlı kapıcı saygıyla ayağa kalkarak "Sizi Yuri Konstantinovich'in odasında bekliyorlar," dedi. Leonid kapıcıya teşekkür ederek vestiyere yürüdü. Kalpağını, paltosunu bıraktıktan sonra ayaklarının dibinde her zaman kırmızı karanfillerin bulunduğu Lenin heykelinin önünden geçerken arkada birilerinin olduğunu fark etti. Gözleri ister istemez onlara kaydı. İki kişiydiler. Sanki birbirlerinin içine sokulmak istercesine sımsıkı kenetlenmişlerdi. Kıvırcık siyah saçlarla düz sarı saçlar birbirine karışmıştı. Bunlar düpedüz ayakta üstü sevişiyorlar diye düşündü. Erkeği tanımıştı, Filistinli Musa'ydı. İsrail komandolarının baskınında sağ elini yitiren ama bakışlarındaki yaşama sevincini inatla korumayı sürdüren kara gözlü Musa. Kız da Alman kolektifinin en güzel kızı İlona. Sırtını Lenin heykeline veren İlona'nın kısacık eteği sıyrılmış, biçimli bacaklarının bütün güzelliği ortaya çıkmıştı. Musa, elsiz kolunu kızın ince beline dolamış, dolgun dudaklarını iştahla emiyordu. Birbirleriyle öyle meşgullerdi ki ne Leonid'i ne de bir başkasını görecek halleri vardı. Başka zaman olsa onlara imrenirdi Leonid. Ama bu kez ne onlara imrenebildi ne de yaşlılığına yandı. Aklı Mehmet'teydi. Kimine ölüm, kimine aşk diye söylenerek asansöre yöneldi. Şanslıydı. Asansörü yakalamıştı. Kapıyı açtı. Binmek üzereydi ki birinin onu çağırdığını duydu. Leonid Ivanoviç! Başını çevirdi. Ekonomi politik profesörü Svetlana Antolievna ile göz göze geldi. Gerginliği kayboldu. Dün akşamdan beri karşılaştığı tek güzel şeydi Svetlana. 40'ını aşmış olmasına karşın aynı yaştaki Sovyet kadınları gibi kendini salmamıştı. İncecikti. Yumuşacık gülümseyişi gibi abartılı makyajı da yüzünden hiç eksik olmazdı. Ama Leonid'i etkileyen bunlar değildi. Yalnızca genç kızların bakışlarında yakalanabilen, masumiyet giysilerine bürünmüş o fettan ışıltının, bu orta yaşlı kadının yeşil gözlerinde de hala inatla parıldıyor olmasıydı. Belki de ışık falan yoktu da, Leonid'e öyle geliyordu. Ne fark ederdi ki? Önemli olan Svetlana'nın yanında kendini genç hissetmesiydi. Gerisi ise lafı güzaftı. İyi günler, dedi Leonid. Usulca eğilip kadının uzattığı elini özenle dudaklarına götürerek. Svetlana'nın gözlerindeki pırıltı çoğaldı. Kadının elini bırakmadan doğruldu Leonid. Bugün yine çok güzelsiniz. Siz de her zamanki gibi çok nazik, dedi kadın. Ama Leonid'in yüzündeki endişeyi fark etmişti. Solgun görünüyorsunuz. Hasta değilsiniz ya. Bir şeyim yok. Gece biraz fazla çalıştım. Kendinize dikkat edin Leonid Ivanoviç. Hepimizin size ihtiyacı var. Sağ olun. Benim de size ihtiyacım var. Öyle mi? Ben de unuttunuz sanıyordum. Hani Türk öğrencileri getirecektiniz? Sesinde sitemden çok flört etmek isteyen bir kadının gerekli ilgiyi görmediğini belli eden iğneleyici, hoş bir tını vardı. Çok özür dilerim Svetlana Antolievna, dedi Leonid mahcup bir sesle. Asla unutmadım. Araya başka işler girdi. Bilirsiniz işte, öğrencilerin dertleri. En kısa zamanda sizi arayacağım. Leonid sözlerini bitirirken eğilip kadının elini yeniden usulca öpmüştü. Çok gecikmeyin ama, dedi kadın elini yavaşça çekerken. Sizden haber bekliyorum. En kısa zamanda, diye mırıldandı Leonid. Svetlana giderken bir an arkasından bakarak onun diri bedenini izledi. Sonra asansöre bindi. Okul dekanı Yuri Konstantinoviç'in odasının önüne geldiğinde diplomatlık günlerinden kalma bir alışkanlıkla kendine çeki düzen verdi. Kapıyı vurup içeri girdi. Defalarca girip çıktığı bu geniş ama gösterişsiz odada her zaman şık giyinen, temiz yüzlü Yuri Konstantinoviç'ten başka bir kişi daha vardı. Adam sırtı kapıya dönük oturmuş, dekanla çene çalıyordu. Leonid'i gören Yuri Konstantinoviç hareketlendi. Buyurun Leonid Ivanoviç, şöyle gelin. Leonid masaya yaklaşırken sırtı dönük adam ayağa kalktı. Uzun boyluydu. Çoktan ağarmış düz saçları kısacık kesilmişti. "Merhaba Lenya," dedi dönerek. Yeşile yakın ela gözlerinde eski bir dostu görmüş olmanın verdiği kıvanç okunuyordu. Önce tanıyamadı Leonid ama çok kısa sürdü bu. "Andrei, sen ha?" diye sevinçle söylendi. İki arkadaş bir an birbirlerini süzdüler, sonra kucaklaştılar. "Ne işin var burada?" Soruyu sorarken Andrei ile göz göze gelmiş, o anda kafasında şimşek çakıvermişti. "Bu işle sen ilgileniyorsun." "Öyle de denebilir," dedi Andrei. Sanki önemsiz bir şeyden söz ediyormuş gibi. "Ama asıl seni görmek için geldim." Yuri Konstantinovich şaşırmış gibiydi. "Tanışıyor musunuz?" "Birleşmiş Milletler," diyecek oldu Leonid. "Eski dostu," dedi Andrei onun lafını keserek. "Evet," diye toparladı Leonid. "Çok eski dostuz." Andrei sevgiyle dostunu süzüyordu. Leonid'den bir baş daha uzundu. Ak saçlarına karşın daha genç gösteriyordu. "Hiç değişmemişsin," dedi. "Hadi canım," dedi Leonid. "Asıl değişmeyen sensin. Nasıl böyle genç kalabiliyorsun anlamıyorum." "Kadınlardan uzak durarak," dedi Andrei, dudağında hınzır bir gülümsemeyle. Leonid'in New York'taki çapkınlıkları oradaki Sovyet memurları arasında dillere destan olmuştu. Elçiliğin sıradan bir memuru olarak istihbarat görevlileri gibi tuzağa düşme korkusuyla kendini perhizde tutmasına yol açacak bir neden yoktu. Başta Amerikalılar olmak üzere değişik ülkelerden kadınların tadına bakma fırsatı bulabilmişti böylece. Andrei o günleri unutamamış olmalıydı ki hala serzenişte bulunup duruyordu. "Kadınlar," dedi Leonid derinden iç geçirerek. Svetlana'nın yüzü gelmişti gözlerinin önüne. Aslında uzun süredir yalnızdı. Biraz da kendi seçmişti bunu. Günübirlik ilişkiler sıkmıştı onu. Kalıcı bir ilişki istiyordu artık. Ama üzerindeki ölü toprağını atıp bir türlü harekete geçemiyordu. Eski arkadaşının yanında ününe gölge düşürmemek için çapkın Rus diplomatını oynamayı sürdürdü. Kadınsız bir dünya katlanılmaz olurdu. "Sen adam olmazsın," dedi Andrei sonunda kaygılı bir tavırla. "Kalp krizi geçirmişsin." Leonid boş ver dercesine elini boşlukta salladı. "Atın ölümü arpadan olsun." "Şimdi nasılsın?" "İdare ediyoruz işte." "Kızın nasıl?" "O saçları örgülü ufaklık. Güzel bir kadın olmuştur." "İyidir," dedi Leonid durgun bir tavırla. Kızının mektubuna yanıt vermediğini anımsamıştı. Doğurmak istediği çocuk için ne söyleyeceğini bilemiyordu. Ama fırsat bulur bulmaz yazmalıydı kızına. Kalın kaşları hafifçe çatılan Yuri Konstantinovich'in boğuk sesi böldü dostlar arasındaki bu içten konuşmayı. "Leonid Ivanovich," dedi yaşlı dekan resmi bir tavırla. "Andrei Alegovich, dün geceki olayı soruşturan ekibin yöneticisi. Bizden yardım istedi. Gerekli bilgileri ilettik kendisine. Sizinle görüşmek istiyor." "Evet, sizinle görüşmek istiyoruz," diye tekrarladı Andrei. "Elbette Yuri Konstantinovich," dedi Leonid dekana dönerek. "Elimden gelen yardımı yapmaya hazırım." Yuri Konstantinovich rahatlamıştı. Eliyle Leonid'e boş koltuğu göstererek "Otursanıza," dedi. Ancak Andrei hemen araya girdi. "Biz içeri arkadaşların yanına geçsek," dedi nazik bir tavırla. "Hemen işe koyulmakta fayda var." Yaşlı dekan bozulmuştu. Önemsenmediğini hissediyordu. "İyi ama," diyecek oldu. "Merak etmeyin, gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz." Bu sözler yaşlı dekanı ikna etmemişti. "Yoldaş Andrei, size hatırlatmak isterim. Burası Merkez Komitesi'ne bağlı bir okul. Neler olup bittiğini bilmek benim de hakkım." "Kuşkusuz yoldaş Yuri," dedi Andrei. Onu dikkate aldığını belli eden saygılı bir tavırla. "Bizim öğrendiğimiz her şeyi siz de öğreneceksiniz. Eminim toplantımızdan sonra yoldaş Leonid size bilgi verecektir." Dekan koyu mavi gözlerini Leonid'e dikerek kararlılıkla söylendi. Merakla sizi bekliyorum. Elbette Yuri Konstantinoviç dedi Leonid. Gelişmeleri size bildireceğim. Dekanın odasından çıkan iki eski arkadaş, tavanı yüksek, dar koridordaki kırmızı halının üstünde yürümeye başladılar. Andrei başıyla dekanın odasını göstererek ihtiyarı kızdırdık dedi. Sanmıyorum. Sadece kendi otoritesini korumaya çalışıyordu. Onun bir zamanlar Fransa'da elçilik yaptığını biliyorsun, değil mi? Duydum. Sizden biri mi? Hayır. O da senin gibi hiçbir zaman istihbaratçı olmadı. Sevmiyor demek ki bu mesleği. Bilmem. Ama seni sevmediğini söyleyemem. Belki sırf rahat çapkınlık yapabileyim diye girmedin servise. Leonid gözlerini kısarak baktı arkadaşına. Yanlış, dedi kırgın bir tavırla. Girmedim değil, almadınız. Andrei bakışlarını kaçırarak konuyu değiştirdi. New York'tan sonra İstanbul'u nasıl buldun? Aslında birbirlerine benziyorlar. Moskova gibi düzenli yerleşmiş değiller. Her ikisinde de yaşayanları içine alıp sürükleyen dev bir kaos var. Sanki akşam yıkılıp her sabah yeniden kuruluyorlar. Ama bu kaosun kötü olduğunu söyleyemem. Ve her ikisi de denize açılıyor. Sevişmeye hazırlanan bir kadın bedeni gibi sıcak ve nemliler. Andrei kendini tutamayarak kahkahaları koyuverdi. Oğlum Lenya, sen adam olmazsın, dedi gülmekten yaşaran gözlerini eliyle kurularken. Leonid halinden memnun. Ne var bunda bu kadar gülecek dercesine yapmacık bir ağırbaşlılıkla arkadaşına bakıyordu. Hala Engels hayranı mısın? Diye sordu Andrei. Engels'i seviyorum. Romantik bir adam. Tutkulu. Barikatlara çıkmak için kilometrelerce yol yürüyecek kadar çılgın. Aynı zamanda çapkın diye ekledi Andrei. O da yaşamı sevmesinden. Ama onun yönteminde bir yanlış var. Diyalektiği kullanmasından söz ediyorum. Zaten adamın işi de felsefe değil ya. İlginç diye atıldı Andrei. Hatırladığım kadarıyla doğanın diyalektiğine bayılırdın. O çok öncelere. Artık doğanın yasaları ile toplumun yasalarının benzeşmediğini düşünüyorum. İnsanoğlu da doğadan daha karmaşık. Anlaşılan şu sıra Frankfurt okulundakileri okuyorsun. Onları ve öncekileri, Nietzsche'yi, Schopenhauer'ı, bir zamanlar yok saydığımız herkesi. Sana da öneririm. Biz çoktan başladık oğlum. Bu ülkede değişimi başlatanların istihbaratçılar olduğunu unutuyorsun. Andropov'dan mı söz ediyorsun? Diye sordu Leonid. Bir süre sustu. Doğru, değişimi o başlattı. Ama belki de yanlışlık orada. Değişimi başlatan halk olmalıydı. Görevi devlet korumak olan bir korum değil. Andrei'nin neşesi kaçar gibi oldu. İki arkadaş koridor boyunca bir süre sessizce yürüdüler. E adamların nerede? Victor yukarıdaki bir dershanede. Türk kolektifindekiler hakkında okuldan aldıkları bilgiler üzerinde çalışıyor. Nikolay da şu yemekhanedeki kadını sorgulamak için Kurkino'ya gitti. Hani akşam site dışındaki Türk'ün sevgilisi olan. Ya Olga. Ha, evet Olga. İşte onu sorgulamaya gitti. Sonra dönüp Viktor'a katılacak. Sen raporları getirdin mi? Getirdim. Hepsi Rusça'ya çevrilmiş durumda. Mükemmel. Sorguya ne zaman başlıyorsunuz? Raporlar okunduktan sonra. Leonid kuşkuyla süzdü arkadaşını. Soruşturmayı geciktiriyorsunuz gibime geliyor. Andrei anlamlı anlamlı güldü. Bunu da nereden çıkarıyorsun şimdi? Ya yapma Andrei, sizi bilirim. Şu ana kadar çoktan başlamış olmalıydınız. Bir şey bekliyorsunuz.